Ayrım 17.
Demir işçilerinin koruyucusu Ermiş Eloy, halat işçilerinin koruyucusu Ermiş Krepin, maden işçilerinin koruyucusu Ermiş Barbe, kısacası bütün loncaların Ermişleri. Tavan öyle basıktı ki ancak bir vaaz kürsüsü büyüklüğündeki sahnede bulunan üç çalgıcı iki büklüm olmuştu. Akşamları salonu aydınlatmak için dört köşeye dört lamba asılıyordu. O pazar dans daha saat 5'te pencerelerden giren gün ışığında başlamıştı. Ama salonlar ancak 7'ye doğru doldu. Dışarıda deli bir rüzgar çıkmıştı. Herkesin gözüne kaçan ve kızartma tavalarının içine dolu gibi yağan kapkara yoğun tozlar kaldırıyordu. Oturmak üzere içeri giren Maho, Etienne ve Pierron, Bon Jeux'te Catherine ile dans eden Şavali bulmuşlardı. O sırada bir kıyıda tek başına duran Filomen de onlara bakıyordu. Lavak'la Zakari bir daha görünmemişlerdi. Dans salonunun çevresinde sıra bulunamadığından her danstan sonra Catherine babasının masasında dinleniyordu. Filomen'i de çağırdılar ama o ayakta daha rahatlı gelmedi. Hava kararmak üzereydi, çalgıcılar coşmuştu, deliler gibi çalıyorlardı. Salonda artık kimin olduğu pek seçilemeyen kollar arasında kalça ve göğüs çalkalamasından başka bir şey görünmüyordu. Dört lamba coşkun çığlıklarla karşılandı ve ansızın her şey aydınlandı. Kıpkırmızı yüzler, darmadağın olup terden deriye yapışmış saçlar, çiftlerin buram buram ter kokularını yayarak savrulan etekler, Maho uzun boylu sıska bir tumbacının kollarında fırıl fırıl dönen yağ dut tulumu gibi yüz yuvarlak ve tombul moket kızı Etienne'e gösterdi. Besbelli derdini avutup kendine bir erkek bulmuştu. En sonunda kucağında Estelle, peşinde de öbür çocukları Azire, Henry ve Lenore olduğu halde Mahode kadın çıka geldiğinde saat tam 8'di. Yanılma korkusu duymaksızın kocasını bulmak için dosdoğru oraya gelmişti. Mideler bira ve kahveyle şişirildiğinden hiç kimsenin karnı acıkmamıştı. Akşam yemeğini daha geç yerlerdi. Daha başka kadınlar da gelmişti. Mahode kadının arkasında yanında Botelop, elinden tutup getirdiği Filomen'in çocukları Aşil ve Desire ile birlikte Lavek kadının da içeri girdiğini görünce aralarında bir şeyler fısıldaştılar. İki komşunun arası pek iyi görünüyordu. Biri dönüp öbürüyle konuşuyordu. Yolda iki kadın uzun uzadıya görüşmüşlerdi. Mahode kadın sonunda Zakari'nin evlenmesine razı olmuştu. Oğlunun kazancını elinden kaçırdığına pek üzülüyordu ama haksızlık etmeden onu daha uzun zaman yanında alıkoyamayacağına aklı iyice yatmıştı. Böylece bütçesinin temel direklerinden biri gidince iki yakasını nasıl bir araya getireceğini düşünen bir ev kadını olarak içi kan ağlarken güler yüzü görünmeye çalışıyordu. Lavak kadına kocasının Etienne ve Pierron'la birlikte birasını içtiği masanın yanındakileri göstererek "Şöyle otur komşu," dedi. Lavak kadın erkeklere "Kocam sizinle değil miydi?" diye sordu. Üç arkadaş az sonra geleceğini söyleyiverdiler. Herkes birbirinin üzerine yığılıyordu. Batolop, küçükler, içki içenlerle öyle iç içe, öyle sıkış tıkış olmuşlardı ki iki masa artık birleşmiş gibiydi. Biralar ısmarlandı. Anasıyla çocuklarını görünce Filomen yaklaşmaya karar verdi. Uzatılan bir iskemleye oturdu. En sonunda kendisini evlendireceklerini öğrenince sevinmiş göründü. Sonra Zakari'nin nerede olduğunu sorduklarında o gevşek uyuşuk sesiyle "Ben de onu bekliyorum, şuralardaydı." yanıtını verdi. Maho karısıyla bakıştı. Kadın razı oluyordu demek. Adam birden ciddileşti, sessizce sigarasını tüttürmeye koyuldu. Analarını babalarını yoksulluk içinde bırakıp birer birer evlenen bu evlatların nankörlüğü karşısında onun da içini bir gelecek kaygısı bürümüştü. Hala dans ediyorlardı. Son notaları çalınan bir kadril salonu ince, kızıl bir toza boğuyordu. Duvarlar çatırdıyor, trompet kazaya uğramış bir lokomotif gibi keskin düdük sesleri çıkarıyordu. Dans edenler durduklarında üzerlerinden beygirler gibi duman tütüyordu. Lavak kadın, Mahode kadının kulağına eğilerek "Anımsıyor musun bilmem," dedi. "Catherine'e bir halt karıştırırsa onu kendi ellerinle boğmaktan söz ediyordun hani. Şaval, Catherine'i Maholar'ın masasına geri getirmişti. İki genç babanın arkasında durmuş, ayakta biralarını tamamlıyordu. Mahode kadın umursamaz bir tavırla, ''Adam sen de'' diye mırıldandı. ''Hep öyle söylenir ama yüreğimi rahatlatan bir şey var. Daha çocuğu olmaz. Yo, bak buna kalıbımı basarım. Düşünsene bir kez, eğer doğurur da onu evlendirmek zorunda kalırsa malimiz nice olur. Ne yer ne içeriz sonra?'' Trompet şimdi bir polkaya başlamıştı. Kulakları sağır eden gümbürtü yeni de başlarken Maho aklına gelen bir fikri karısının kulağına fısıldadı. Neden kendileri de evlerine bir kiracı almasınlardı? Söz gelimi pansiyon arayan et yeni, ha? Yerleri de vardı. Zachary yakında yanlarından ayrılacağına göre o yandan yitirecekleri parayı bu yandan çıkarmış olurlardı. Maho de kadının yüzü güldü. Hiç kuşkusuz çok parlak bir fikirdi bu. Hemen çaresine bakmalıydı. Kadın bir kez daha açlığın pençesinden kurtulmuş gibi oldu. Birden öyle bir neşelendi ki herkese bira ısmarladı. O sırada Etienne de yardım sandığı tasarısını anlattığı Pierrot'u inandırmaya çalışıyordu. Tam adama sandığa üye olmaya söz verdiği sırada gerçek amacını açıklama patavatsızlığında da bulundu. Düşünsene hele, bir greve gitsek yardım sandığının ne kadar yararı dokunur bizlere. İşletmeye rahatça kafa tutar, ona direnebilmek için ilk dayanağı bu sandıkta buluruz. Öyle değil mi ha? Söz değil mi? Sen de katılıyorsun. Pierrot sapsarı kesilmiş, gözlerini yere indirmişti. Hele bir düşüneyim diye kekeledi. Bana sorarsan en iyi yardım sandığı akıllı uslu davranmaktır. Tam o sırada Maho Etienne'in koluna yapıştı. Lafı evirip çevirmeden dobra dobra dürüst bir insan gibi kendisine kiracı olmasını önerdi. Genç adam da aynı biçimde kabul etti. Madenci arkadaşlarına daha yakın olabilmek için işçi mahallesine taşınmaya zaten can atıyordu. 3-4 sözcükle işi çözümlediler. Maho de kadın çocuklar evlenene kadar beklemek gerekeceğini söyledi. O sırada en sonunda Zachary de yanında Moket ve Lavak'la geri döndü. Üçü de buram buram volkan kokuyorlardı. Soluklarında ardıç rakısının, üstleri başları ise temizliğe pek düşkün olmayan sokak kızlarının ağır kokusu vardı. Zil zurna sarhoştular. Birbirlerine dirsek vurup pis pis sırıtıyor, hallerinden pek memnun görünüyorlardı. Zachary en sonunda artık kendisini evlendireceklerini işitince öyle bir kahkahayla gülmeye başladı ki az kalsın boğulacaktı. Filomen de sakin sakin onu ağlarken göreceğini, böyle gülerken görmeyi yeğlediğini söyledi. Ortalarda boş iskemle bulunmadığından Botelop biraz yana çekilip kendi iskemlesinin yarısını Levak'a bıraktı. Beriki de böyle ailecek bir araya geldiklerini görünce pek duygulanmıştı. Hemen herkese bira ısmarladı. Hay Allah! Öyle seyrek bir araya geliyoruz ki diye bağırıyordu avaz avaz. Saat 10'a kadar oturdular. Kocalarını bulmak ve alıp götürmek için hala akın akın kadınlar geliyordu. Arkalarında da bir sürü çocuklar. Analar artık utanıp sıkılmayı bir yana bırakmışlardı. Yem torbasına benzeyen uzun sarışın memelerini çıkarıp tombul yanaklı bebelerini emziriyorlardı. Yürümeye başlamış olanlarsa midelerini tıka basa birayla doldurduktan sonra dört ayak üzerinde sürünerek masaların altına girmiş, hiç utanmadan çişlerini ediyorlardı. Bira denizi durmadan kabarıyordu. Dul desir kadının fıçıları delinmişti sanki. Bira göbekleri şişiriyor, her yandan, burundan, gözlerden ve daha başka yerlerden akıyordu. Kalabalık öylesine şişmişti ki herkesin omuzu ya da dizi yanındakine çarpıyor. Hepsi de böyle kucak kucağa iç içe olmaktan pek keyif duyuyordu. Sürekli gülmekten hepsinin ağzı kulaklarına varıyordu. İçerisi fırın gibi sıcaktı, pişiyorlardı. Göğüs bağır açılıp saçılıyor, yoğun pipo dumanı içinde yıldızlanan eller dışarı fırlıyordu. Can sıkıcı tek şey yerinden kıpırdamaktı. Arada sırada kızlardan biri kalkıyor, dipteki tulumbanın yanına gidiyor, eteklerini kaldırıyor, sonra geri geliyordu. Renkli kağıtların, çiçek kordonlarının altında dans edenler öyle terlemişlerdi ki artık birbirlerini göremiyorlardı. Bu Bu da madenci çıraklarının bellerine bir tekme atarak vagon itici kızları yere devirmelerine yarıyordu. Civelik kızlardan biri erkek arkadaşıyla birlikte yere yuvarlandığı zaman trompet çılgınca bir örtüsüyle bu düşme patırtısını bastırıyor. Berikiler bütün dans salonunu tepelerine yıkılmışçasına ayaklar altında yuvarlanıyorlardı. Adamın biri yanlarından geçerken kızı Lady'nin kapının önünde kaldırımın ortasında uyuduğunu Pierrot'a haber verdi. Küçük kız çaldığı şişeden payına düşeni içmiş ve orada sızıp kalmıştı. Pierrot kızını kucağına alıp götürmek zorunda kaldı. Oysa daha dayanıklı olan Jeanlin ile Bebert bu durumu pek gülünç bularak uzaktan onların peşine düştüler. Bu olay gitme işareti yerine geçti. Herkes ailecek Bonjour'dan ayrılmaya başladı. Maholerle Lavaklar eve dönmeye karar verdiler. Tam o sırada Bonmort babayla ihtiyar Mok da inatla eski anılarının suskunluğun içine gömülmüş aynı uyur gezer adımlarla Monsieur'den ayrılıyorlardı. Şenlik yerini son bir kez daha geçip hep birlikte eve döndüler. Kızartma tavaları soğuyordu artık. Meyhanedeki son biralar dereler gibi ta sokağa kadar akıyordu. Havada hala fırtına tehdidi vardı. Işıkları yanan evleri geride bırakıp da kapkara kırların ortasına dalınca kıkırdamalar yeniden başladı. Olgun başakların arasından yakıcı bir yel esiyordu. O gece pek çok kız gebe kalmış olmalıydı. Karmakarışık bir halde işçi mahallesine döndüler. Ne lavaklar ne de maholar akşam yemeklerini iştahla yediler. Maholar sabahtan artan et suyunu içerken uyukluyorlardı. Etienne şevali alıp resörlere içki içmeye götürdü. Arkadaşı kendisine yardımlaşma sandığı işini anlatınca şeval ben de varım dedi. Ver şu elini yaman adamsın doğrusu. Hafifçe başı dönmeye başlayan Etienne'in gözleri çakmak çakmaktı. Evet diye bağırdı birlik olalım. Biliyor musun doğru bildiğim yolda her şeyi gözden çıkarırım ben. İçkiyi de kızları da. Benim gönlümü ısıtan bir tek şey vardır. Burjuvaları temizleyeceğimiz düşüncesi. Etienne ancak Ağustos ortalarına doğru Zachary evlenip de Philomène ve iki çocuğu için işletmeden boş bir ev koparınca taşınabildi Mahol'lara. İlk günlerde genç adam Catherine'in karşısında epeyce sıkıldı. Her an iç içeydiler. Etienne büyük oğlanı yerine almıştı. Tam Catherine'in karşısında Jeanlin ile aynı yatakta yatıyordu. Yatıp kalkarken kızın gözü önünde soyunup giyinmek zorundaydı. Kızın da giysilerini çıkarıp giyişini görüyordu. En son iç etekliği yere düşünce kızın kansız cansız sarışınlara özgü o kar gibi saydam bembeyaz vücudu gözler önüne seriliyordu. Güneş yanığından oluşan bir çizgi boynunu kehribar bir kolye gibi çevreliyordu. Etienne elleriyle yüzü şimdiden bozulmasına karşın süte batmışçasına bembeyaz görünen bu vücudun karşısında her zaman heyecanlanıyordu. Başını çevirmiş gibi yapıyordu ama yavaş yavaş bütün ayrıntılarını, özelliklerini öğreniyordu. Önce aşağı indirdiği gözlerinin ilk karşılaştığı ayakları, sonra hemen yorganın altına kaydırırken görüverdiği diz kapağı, ardından sabahleyin çorba pişirdiği toprak güvecin üzerine eğilir eğilmez görüverdiği o minicik sert memeli göğüs. Kıza gelince ona hiç bakmadan gene de elini çabuk tutuyor, 10 saniyede soyunup Azire'nin yanına yılan gibi çevik bir hareketle uzanıyor. Delikanlı ayakkabılarını çıkarırken ağır topuzunu göstererek sırtını dönüp yorganın altında kayboluyordu. Bununla birlikte Catherine'i hiçbir zaman kızdırmadı. Catherine tam yatağa girdiği sırada elinde olmaksızın kıza kaçamak bir göz atıyorsa da şakalaşmalardan, tehlikeli el oyunlarından kesinlikle kaçınıyordu. Kızın babası şuracıktaydı. Üstelik de kıza arkadaşlık ve kin karışımından oluşan bir duygu besliyordu. İşte bu da temizlik sırasında, yemekte, işte aralarında hiçbir gizli saklı kalmaksızın ta özel gereksinimlerinde bile ortak hale gelen yaşamlarının derbederliği içinde Catherine'e arzuyla bakmasına engel oluyordu. Ailenin bütün kaç göçü günlük yıkanma sırasındaydı sadece. Genç kız şimdi yukarıdaki odada tek başına yıkanıyordu. Oysa erkekler aşağıda sırayla yıkanıyorlardı. Aradan bir ay geçince akşamları mumu söndürmezden önce soyunup dökünerek odada dolaşırken Catherine ile Etienne artık birbirlerini görmez gibi olmuşlardı. Kız telaşı bir yana bırakmıştı. Gene eskisi gibi yatağının kıyısına oturup kolları havada, gecelik entarisi ta kasıklarına kadar çıkmış durumda saçlarını bağlıyordu. Delikanlı da pantolonunu çıkardıktan sonra kimi zaman kızın bir yerlere düşürdüğü saç pirketelerini aramasına yardım ediyordu. Alışkanlık çıplaklığın verdiği utancı yok etmişti. Böyle dolaşmayı çok doğal buluyorlardı. Çünkü bir kötülük yapmıyorlardı. Hem herkesin ayrı bir odası olmaması onların suçu değildi ki. Bununla birlikte suç oluşturacak en küçük bir şey düşünmedikleri bir sırada ansızın ürperiveriyorlardı. Kaç gece kızın süt beyazı bedenini görmüyordu. Sonra bir de bakıyorsunuz ansızın onu kar gibi karşısında buluyordu. İçini ürpertilerle dolduran bu beyazlık kıza sahip olma isteğine yenilme korkusuyla Etienne'i başını çevirmek zorunda bırakıyordu. Başka gecelerde genç kız durup dururken utangaç bir heyecanla kapılıyor, kaçıyor, sanki delikanlının elleri vücudunu okşuyormuş gibi hemen çarşafların arasına süzülüyordu. Derken mum sönüyor, bütün yorgunluklarına karşın uyuyamadıklarını, birbirlerini düşündüklerini anlıyorlardı. Böyle gecelerin ertesi günü birbirlerine kaygıyla surat asıyorlardı. Çünkü her ikisi de birbirlerine arkadaşça rahat davrandıkları akşamların dinginliğini yeğliyorlardı. Etienne'in deli fişek gibi uyuyan Jeanlin'den başka derdi yoktu. Azire hafif hafif soluyordu. Lenore'la Henry'yi sabahları akşam yatırdıkları gibi birbirlerinin kollarında buluyorlardı. Karanlıklara gömülen evde demirhane körüğü gibi düzenli aralıklarla birbirini izleyen Maho ile karısının horlamalarından başka ses yoktu. Kısacası Etienne burada Rezenör'ün evinde olduğundan çok daha rahattı. Yatak pek kötü sayılmazdı. Çarşafları da ayda bir kez değiştiriyorlardı. Buradaki yemekler daha da iyiydi. Yalnız etin yüzünü pek seyrek görüyorlardı. Ama bütün ev halkı aynı durumdaydı. 45 frank kira karşılığında her yemekte tavşan eti isteyemezdi ya. Bu 45 frank ailenin işine yarıyordu. Küçük borçları hep erteleye erteleye en sonunda yakalarını bir araya getirebilmişlerdi. Maholar kiracılarına minnettardılar. Çamaşırı yıkanıp sökükleri kopuk düğmeleri dikiliyor, eşyaları derlenip toparlanıyordu. Kısacası yanında yöresinde bir kadın elinin getirdiği temizlik ve bakımı hissediyordu. İşte tam bu sıralarda Etienne kafasında uğulduyan fikirlerin sesini işitti. O zamana kadar arkadaşlarının alttan alta büyüyen öfkesini paylaşıyor, yalnızca içgüdüsel bir başkaldırı duyuyordu. Şimdi ise beynine bir sürü bulanık sorular üşüşmüştü. Neden insanların bir bölümü yoksuldu da öbür bölümü zengindi? Neden şunlar hiçbir zaman onların yerini alma umudu olmaksızın berikilerin ayakları altında eziliyordu? Böylece ilk aşamada bilgisizliğini anlamış oldu. Bunun üzerine içini gizli bir utanç, derin bir üzüntü kemirmeye başladı. Hiçbir şey bilmiyordu. Tutkuyla bağlandığı bu konulardan söz etmeye hiç cesareti yoktu. Bütün insanların eşitliliğinden, dünya nimetlerinin bütün insanlara hakça paylaştırılması isteyen hakseverlilikten gönlünce söz açamıyordu. Böylece bilgiye susamış bilgisizlerin yol yöntem tanımayan öğrenme tutkusuna yakalanmıştı. Şimdi artık kendisinden daha bilgili, sosyalist hareketin epeyce ilerisinde olan Ploşart'la daha düzenli mektuplaşmaya başladı. Kitaplar getirtti, iyi sindiremediği bu yarım yamalak bilimler onu büsbütün coşturdu. Özellikle Belçikalı bir doktorun kömür bölgelerindeki insanları öldüren hastalıkları özetleyen Kömür İşçisinin Sağlığı adında bir kitabı onu pek etkiledi. Ayrıca anlaşılmaz teknik bir dille kaleme alınmış ekonomi kitapları, kendisini allak bullak eden anarşist dergiler, ilerideki tartışmalarda çürütülmez kanıtlar olarak ileri sürmek üzere sakladığı eski gazeteler. Öte yandan Suvarin de ona kitaplar veriyordu. Kooperatifçilik konusundaki bir kitap ona tam bir ay parayı ortadan kaldıran, bütün toplum yaşamını emek üzerine oturtan evrensel bir alım-satım örgütünün düşünü kurdurtmuştu. Bilgisizliğinin utancı yavaş yavaş siliniyordu. düşündüğünü hissettiğinden beri gururlanmaya başlamıştı. Etienne bu ilk aylarda yoksulları ezenlere alabildiğine kızdı. Ezilenlerin pek yakında zafere erişeceği umuduna kapılarak bir inanca yeni girenlerin hayranlığıyla yetindi, daha ileri gidemedi. Okuduğu kitapların belirsizliği içinde kendine henüz bir yöntem oluşturamamıştı. Resenör'ün somut istekleriyle Suvari'nin yakıcı şiddetli Etienne'in kafasında birbirine karışıyordu. Şimdi artık hemen hemen her akşam aralarında işletmeye atıp tuttukları Avantaj meyhanesinden çıktığında genç adam adeta bir düşteymiş gibi yürüyor, bir tek cam kırılmadan, bir damla kan akmadan halkların kökten değişeceğini düşünüyordu. Yalnız bunun nasıl uygulanacağını pek kestiremiyor, işlerin çok iyi gideceğine inanmayı yeğliyordu. Çünkü dünyayı yeniden kurma programı oluşturmaya kalkışınca kafası allak bullak oluyordu. Hatta bu konuda ılımlı ve çelişkili davranıyordu. Kimi zaman siyaseti toplumsal sorunlardan uzaklaştırmak gerektiğini söylüyordu. Bu cümleyi bir yerlerde okumuştu ve içinde yaşadığı şu soğukkanlı kömür işçileri ortamında kulağa hoş geleceğini sandığı için yineliyordu. Şimdi artık Möhler yatmaya çıkmadan önce aşağıda yarım saat daha kalıyorlardı. Etienne hep aynı konuyu açıyordu. Bilgisi, görgüsü arttıkça işçi mahallelerinin bu iç içe yaşayışı onu daha fazla üzüyordu. Hayvan mıydılar ki böyle kırların ortasında birbiri üzerine kapatılmışlardı? Öyle sıkış tıkış yaşıyorlardı ki insan kıçını komşusuna göstermeden gömlek bile değiştiremiyordu. Üstelik sağlık açısından son derece zararlıydı bu. Kızlarla delikanlılar ister istemez birlikte yozlaşıp gidiyorlardı burada. Maho da "Elbette ya," diye cevap veriyordu. "Biraz daha fazla paramız olsa daha rahat yaşardık. Haklısın. Böyle birbiri üzerinde yaşamak herkese zararlı aslına bakarsan. Sonunda kızlar daha parmak kadar çocukken karınlarını şişiriyorlar. Erkekler de ay yaş olup çıkıyorlar." Ve aile buradan yola çıkıyor. Herkes fikrini ortaya atıyordu. Gaz lambası zaten leş gibi kavrulmuş soğan kokan odanın havasını büsbütün zehirliyordu. Yo, gerçekten de yaşam hiç de hoş değildi. Eskiden kürek mahkumları için bir ceza sayılan bu işte hayvanlar gibi çalışıyor. Çoğu zaman genç yaşta geberip gidiyorlardı. Üstelik karşılığında akşamları sofrada et yüzü bile göremiyorlardı. Canım, elbette aç kalmıyorlar. İyi kötü kursaklarına bir şeyler giriyordu ama bu öylesine azdı ki gırtlağa kadar borca batıp sanki ekmek çalmışlar gibi kovalanarak ölmeden acı çekmelerine yetecek kadar yiyorlardı.